Ayrım 28. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 228. Bir kahve daha. Matthew bu güneş yanığı tenli, esmer, fazla gürbüz, fazla kendinden emin adamlara baktı ve içinden bir şey koptu. Sağlarında gazino vardı, sollarında postane, artlarında deniz, o kadar. Hepsi o kadar. Fransa, İspanya, İtalya, onlar için hiç yanmamış bilinmedik lambalardı. Oradaydılar. Dört yandan toparlanıp getirilmiş savaş bir hayaletti yalnızca. Ben bir hayaletim diye düşündü. Teğmen yüzbaşı olacaklar, yataklarında yatacak, her sabah tıraş olacaklar ve çoğu cephe gerisinde kalmanın yolunu bulacaktı. Ayıplamıyordu onları. Onlara engel olacak ne vardı? Bir belaya birlikte çatmış insanlar arasındaki dayanışma mı? Ama ben gidiyorum oraya, o belaya ve hiçbir dayanışma beklemiyorum birden. Peki ama neden gidiyorum diye düşündü. Philip savruldu, az kalsın düşüyordu. Yavaş diye bağırdı. Valizini almak için eğildi. İri kıyım, savruk herif dönüp bakmamıştı bile. Philip hayvan diye homurdandı. Kahvenin karşısına geçti ve insanlara korkunç gözlerle baktı. Ama olanı kimse fark etmemişti. Bir çocuk ağlıyordu. Annesi mendiliyle gözlerini sildi. Yandaki masada üç adam, üç bardak portakal suyunun çevresinde bitkin, yorgun oturmuşlardı. Philip karşı konulmaz bakışlarını kalabalığın üzerinde dolaştırıyordu. O kadar da suçsuz görünmüyorlar diye düşündü. Niye gidiyorlar? Hayır demeleri yeter halbuki. Araba süzülüp gidiyordu. Dala diye arkaya rastlanmış, gelip geçene bakarak dudakları arasındaki sönük puruyu emiyordu. Londra'ya gitmek canını sıkıyordu şimdi. Kafası şişecekti orada. Uzun saçlı bir kadın gülüyordu. Ağzını kocaman açmıştı. Dala diye farkında değiller dedi. Philip, herifleri mezbahaya götürüyorlar, haberleri yok. Savaşı bir hastalık gibi kabulleniyorlar diye düşündü. Savaş bir hastalık değildir, değildir. Savaş katlanılmaz bir felakettir. Çünkü insana insan eliyle gelir. Matthew yaylı kapıyı itti memura. Bir arkadaşı bekleyeceğim dedi. Gar güler yüzlü, insansız ve sessizdi. Tıpkı bir mezarlık gibi. Neden gidiyorum sanki? Yeşil boyalı bir bank gördü, oturdu. Gitmeyi reddedenler olacaktır. Ama bu benim yapacağım iş değil, bana göre değil bu. Reddetmek, kollarını kavuşturup oturmak ya da İsviçre'ye kaçmak. Yok canım, olacak şey değil, bana göre bir iş değil bu. Ve İspanya'da savaşmak da bana göre değildi. Benim harcım değildi. Ne de Komünist Parti, bir çeşit korkuyla kendi kendine sordu. Peki ama bana göre olan nedir öyleyse? Raylar parlıyordu. Tren sol taraftan gelecekti. Solda, en sonda, uçta, o pırıl pırıl küçük göl, rayların birbirine kavuştuğu noktada bu Toulon'du. Marsilya'ydı, Port Bui'du, İspanya'ydı. Anlamsız, amaçsız, haklılığına inanılmamış bir savaş, Jack daha başlanmadan kaybedilmiş olduğunu söylüyor. Savaş bir hastalık diye düşündü. Ben savaşı bir hastalık gibi kabullenmek ve ona katlanmak zorundayım. Yok yere, erkeklik belası. Korkusuz bir hasta olacağım, o kadar. Neden dövüşeyim? Savaşın haklılığına, kaçınılmaz olduğuna, gerekli olduğuna inanmıyorum. Neden dövüşmeyeyim? Postum kurtarılmaya değecek bir post değil ki. Evet dedi. İşte beni yönetiyorlar, bir noktaya yönlendiriyorlar. Basit bir memur, bir emir kulu. Ve onda bıraktıkları memurların o kederli stoisizminden ibaret, o kendilerine olan saygıları yüzünden her şeyi, yoksulluğu, hastalıkları ve savaşı, hepsini kabul eden memurların acı stoisizmi. Gülümsedi kendi kendine. Kendime saygım bile yok benim diye söylendi Philip. Bir kurban diye düşündü. Onlara bir kurban gerek. Havalarda uçuyordu. Yorgunluğunda yıkanıyordu. Çok da kötü bir duygu değildi bu. Ama insanın kendini koyvermesi gerekti. Eskisi kadar berrak göremiyordu yalnızca. Sağında ve solunda yolu kapayan iki kepenk. Kalabalık onu sıkıştırıyordu. İnsanlar her yandan çıkıyorlardı. Bacaklar arasında koşuşan çocuklar, Güneşle kırış kırış olmuş yüzler başının üzerinden gelip geçiyor. Başının üzerinde hep o aynı yüz sallanan, arkadan öne gidip gelen aynı yüz. Evet, evet, evet, evet. Bu açlıktan gebertmeyecek ücreti kabul ediyoruz. Evet, savaşa gideceğiz. Evet, kocalarımızın savaşa gitmesine evet. Evet, kasap dükkanlarının önünde kucaklarımızda çocuklarımızla kuyruk yapmayı, beklemeyi kabul ediyoruz. Kalabalık, kalabalıktı bu. O kocaman, kocaman, sessiz kabul. Anlatmaya kalkışacak olursanız çenenizi dağıtırlar üstelik diye düşündü Filip. Yanağı tutuşarak, öfkeyle evet diye haykırarak tekme atarlar size. Bu ölü yüzlere bakıyor ve güçsüzlüğünü ölçüyordu. Onlara hiçbir şey söyleyemezsiniz. Onlara bir kurban gerek. Birden ayaklarının ucunda yükselerek hayır diye bağıran biri. Üzerine atılır ve parçalarlar onu. Ama bu onlar uğruna akmış kan, bu onlar eliyle akıtılmış kan onlara yepyeni bilinmedik bir güç aşılayacaktır. Kurban fikri ruhlarına yerleşecek, gözlerini bile kırpmadan başlarını kaldıracaklar ve direnişi dile getiren bir uğultu, gök gürültüsü gibi kalabalığı bir baştan başa dolaşacaktır. Ben bir kurbanım diye düşündü. İşkence edilenlere özgü tuhaf bir sevinç, bir zevk için doldurmuştu. Güçlü, fazla güçlü bir sevinç, başı öne eğildi. Valizi elinden bıraktı, dizüstü çöktü, evrenin sınırsız kabulüne gömülerek yığıldı kaldı. Selam diye bağırdı Matthew. Gomez başı açık, her zaman gibi yakışıklı, ona doğru koşuyor. Gözlerinin önünde bir sis, göz kapaklarını kırpıştırdı. Neredeyim? Sesler üstünden doğru. Ne oldu? Baygınlık geçiriyor. Nerede oturuyorsunuz? Diye mırıldanıyordu. Bir baş eğilmişti üzerine, ihtiyar bir kadın, yoksa ısıracak mı beni? Nerede oturuyorsunuz? Matthew ile Gomez gülümseyerek birbirlerine bakıyorlar. Nerede oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Müthiş bir çabayla zorlandı ve kalktı. Gülümsüyordu. Bir şey değil madam, sıcaktan, dedi. Hemen yakında oturuyorum, şurada yakında. Arkasında biri, birlikte gitmeli, dedi. Yalnız başına gidemez belki. Ve ses sağır edici yaprak ışırtıları arasında kayboldu. Evet, evet, evet, birlikte gitmeli, birlikte gitmeli, birlikte gitmeli. Ey, bırakın beni, diye haykırdı. Bırakın beni, dokunmayın bana. Hayır, hayır, hayır. Tak karşılarından bakıyordu. Yıpranmış, şaşkın, korkmuş gözlerine bakıyordu ve bağırdı. Hayır. Savaşa hayır, generale hayır, suçlu annelere hayır, Zezet'e hayır ve Morris'e hayır. Hayır, rahat bırakın beni. Aralarından sıyrıldı ve kurşun gibi ağırlaşmış ayaklarıyla koşmaya başladı. Koşuyordu, koşuyordu, biri omzuna elini koydu ve birden boşanacağını, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayacağını sandı. Elindeki valizi uzatan ince bıyıklı genç bir adamdı. Alaylı bir sesle çantanızı unutmuşsunuz dedi. Paslı birden durdu. Kuru dağ sandığı yılandı. Küçük bir yılan. Kafasını ezmek için bir taş aradı. Ama yılan ani bir hareketle kıvrıldı ve toprağa renkli bir şimşekle bir an pırıldatarak delikte kayboldu. Müjdeli bir haber demekti bu. Duvarın ardında hiçbir hareket yoktu. Gene gelirim buraya diye düşündü. Matthew Gomez'i omuzlarından yakaladı. Selam dedi. Selam albayım. Gomez soylu ve esrarlı bir gülümsemeyle baktı. Generalim dedi. Matthew Gomez'in omuzlarındaki ellerini indirdi. General mi? Bak sen, insan orada çabuk yükseliyor ha? Gomez gülümsemekle devam ederek kadrolar az dedi. Ne kadar yanmışsın Matthew? Matthew rahatsız. Lüksün rengi bu dedi. Plajlarda ediniliyor bu renk. Hiçbir şey yapmadan ediniliyor. Gomez'in ellerine yüzüne bakıyor, yaşadığı korkutucu olayların izlerini arıyordu. Her şey için pişmanlık duymaya, dertlenmeye, her şey için vicdan azabı çekmeye hazırdı şu anda. Ama Gomez, flanel giysisiyle ince bedenini öne eğerek capcanlı bakıyor ve kendini kolay ele vermiyordu. Yazı bir kıyı kentinde geçirmiş mutlu insanlara benziyordu şimdilik. Nereye gidiyoruz diye sordu. Matthew, şöyle tenha bir küçük lokanta bulalım dedi. Ben erkek kardeşimle karısının evinde kalıyorum ama seni oraya davet etmiyorum. Onlarla çok eğlenemezsin çünkü. Müzikli, kadınlı, kızlı bir yere gidelim dedi Gomez. Utanmaz gözlerle bakarak anlattı. 8 gündür mutlu aile yuvasında yaşıyorum. Ha peki dedi Matthew. Öyleyse Provençal'e gidelim. Asker onlara yüzünde hiçbir değişiklik olmadan profesyonel gözlerle baktı. İki otomatik bilet makinesinin arasında biraz kambur, kımıldamadan duruyordu. Güneş tüfeğini ve başındaki kaskı kızıla boyamıştı. Geçerken onlara sürtündü. Neresi? Essay-le Nancy dedi Morris. Çıkın soldaki durakta tramvaya binin son durakta inin. Çıktılar. Burası istasyonlara özgü kahveleri, otelleriyle somurtkan, hüzünlü bir meydan. Gökte asılı kalmış dumanlar vardı. Dorney'e için çekerek bacaklarını hareket ettirmek iyi bir şey dedi. Morris başını kaldırdı ve gözlerini kırpıştırarak gülümsedi. Bebek, tramvay mramvay yok oğlum görünürde dedi. Bir kadın onlara yumuşak bir gülümsemeyle baktı. Daha gelmedi dedi. Nereye gidiyorsunuz? Essay-le Nancy dedi Morris. 15 dakikanız var daha. Tramvay 20 dakikada bir geçiyor. Dorney'e Morris'e iki kadeh atacak vaktimiz var dedi. Hava serindi. Tren gidiyordu. Gökyüzü kırmızıydı. Mutlu bir ürperti bütün bedenini dolaştı. Örtülerini üzerine çekti. Katrin dedi. Kız yanıt vermedi. Ama bir şey göğsünde çırpındı. Bir kuş. Kuş ağır ağır boynuna kadar çıktı ve sonra birden uçtu, havalandı, geldi, alnına kondu. Eliydi, küçük, yumuşak, mis kokulu eli. Charles'ın burnunun üzerinden kaydı, parmaklar hafifcecik dolaştı, dudaklarına batar gibi oldu. Usulca Charles tekrar ürperdi. Eli yakaladı ve dudaklarına götürdü. El ılıktı, Charles parmaklarını bileğe doğru kaydırdı ve kalbinin atışını duydu. Gözlerini kapadı, bu küçücük eli öpüyordu ve bilek, parmaklarının altında bir küçük kurşun yüreği gibi çırpınıyordu. Kız güldü. Sanki körmüşüz gibi. Birbirimizi parmak uçlarımızla tanımaya çalışıyoruz. Şal kolunu uzattı, kızın canını yakmaktan korkuyordu. Önce aynanın çelik sapına rastladı, sonra yastıkta gelişi güzel dağılmış saçlarına dokundu. Parmaklarının ucunda altın rengi saçlar, sonra bir şakak ve sonra yanak. Yumuşak ve gergin, etli, bütün bir kadın bedeni gibi ılık bir ağız parmaklarına dokundu, dişler etine geçti, belinden ensesine kadar bütün sırtında binbir iğne dolaşırken incecik dişler parmaklarına geçti. Catherine diye mırıldandı Charles, sevişiyoruz diye düşündü. Kız eli bıraktı ve içini çekti. Morris önündeki bardağa doğru üfledi ve köpüğün bir kısmı yere sıçradı. İçti kız. Nedir o? Hani insanların yan yana yatıp dolaştıkları sandallar? Morris üst dudağını içine çekti ve alt dudağıyla yaladı. Biraz soğukmuş dedi. Bilmem dedi Charles. Gondollar mı? Hayır gondol değil ama neyse zarar yok. Biz o sandallardan birindeyiz işte. Elini eline aldı. Solgun altın rengi saçlı güzel kız sinema yıldızı şimdi büsbütün başka bir adamdı. Koruyordu onu. Koruyordu. Ona bu yol hiç bitmesin istiyorum dedi. Daniel kaleminin ucunu ısırıyordu. Önündeki beyaz kağıda görmeden bakıyordu. Marcel'in sesi Daniel dedi. Orada mısın? Yanıt vermedi. Marcel'in ağır ayak sesleri uzaklaştı. Merdiveni indi. Basamaklar birer birer gıcırdadı. Peş peşe gülümsedi. Kalemini mürekkebe batırdı ve yazdı. Sevgili Matthew. Karanlıkta sımsıkı kapanmış bir el, kalemin kağıtta çıkardığı incecik cızırtı. Filip'in yüzü karanlıktan çıkıyor ve karşısına dikiliyor. Aynanın alacakaranlığında solgun. Gemi yalpalıyor, buzlu bira boğazında fıkırdıyor ve kısacık bir an soluksuz bırakıyor onu. Otobüs Paris-Rouen arasında 33 kilometre ile gidiyor. İnsanoğlunun bir saniyesi 1938 yılı Eylül'ün 24. gününün 20. saatinin 3000. saniyesi. Yitirilmiş bir saniye. Charles'la Catherine'in ardında rayların arasına sıcak toprağa yuvarlanmış. Morris tarafından serin ve loş kahvenin nemli talaşlarına bırakılıvermiş. Kalemin ucu Kağıdı tırnaklar ve yırtarken Monsieur Daladier arabasında arkasına yaslanmış, sönmüş piposunu emerek gelip geçenlere bakarken ıslak ve taze mürekkebe karışmış Mathieu'nun M'sinin uzun bacaklarında titreyerek ve ağır ağır kuruyarak Paket şirketine ait geminin ardında denizde bıraktığı köpüklü izle dalıp çıkarak gitip gitmiş, yitirilmiş bir saniye. Monsieur Daladier Londra'da olmayı istemiyordu. Hiç istemiyordu. Bonnet'in kene suratını ve o hayvan İngiliz'in somurtkan yüzünü görmemek için gözlerini kaçırıyor, kapıdan yana bakmaya çalışıyordu. Düşünüyordu. Anlamıyorlar, fark etmiyorlar, farkında bile değiller. Ağzını kocaman açarak gülen uzun saçlı bir kadın gördü. İfadesiz yüzlerle arabaya bakıyorlardı. Bir ikisi hurra diye bağırdı ama farkında değillerdi. Hiçbir şeyin farkında değillerdi, anlamıyorlardı. Londra yolunda klakson çala çala delice bir hızla gelip geçen siyah otomobilin Downing Street'e savaş ve barışı getirdiğini anlamıyorlardı. Savaş ve barış, savaş ya da barış, yazı ya da tura. Daniel yazıyordu. Kaptan birinci sınıf salonunun kapısında durmuştu, okuyordu. Bu gece saat 21'de Babies Kadın Orkestrası birinci sınıf salonunda senfonik bir konser verecektir. Bütün yolcular sınıf farkı gözetilmeksizin bu konsere davetlidirler. Saygılarla. Piposunu çekiştirdi ve düşündü. Çok zayıf, çok fazla zayıf. Ve tam o anda sıcak sıcak bir koku duydu. Kanat çırpınışı gibi bir küçücük ses duydu. Mahut'tu gelen, döndü. Madrid'de batan güneş üniversite binasının yıkılmış duvarlarını yaldızlıyordu. Mahut baktı, bir adım attı. Faslı yıkıntılar arasında sinsi sinsi tırmandı. Belçikalı ona bakıyordu. Mahut'la kaptan bakışıyorlardı. Faslı başını kaldırdı ve Belçikalı'yı gördü. Bir an birbirlerine baktılar, sonra Mahut kuru bir gülümsemeyle güler gibi yaptı ve başını çevirdi. Belçikalı tetiğe dokundu, Faslı vuruldu, kaptan Mahut'a doğru bir adım attı, düşündü. Çok zayıf, çok fazla zayıf ve durdu. Belçikalı, Allah'ın belası hayvan herif diye söylendi. Ölü Faslı'ya bakıyor ve söyleniyordu, Allah'ın belası herif. Evet, dedi Gomez. Ya Marcel, Sara bana o işin bittiğini söyledi. Matthew, bitti dedi. Daniel'le evlendi. Daniel Serona'la mı? Amma acayip iş. Neyse sen kurtuldun böylece. Artık özgürsün. Kurtuldun mu? Neden? Gomez. Marcel sana göre değildi dedi. Belki dedi Matthew. Belki, belki. Beyaz örtülü küçük masalar, kumlu ve çam iğnecikleriyle örtülü küçük bir pistin çevresine çepeçevre sıralanmıştı. Provençal bomboştu. Yalnızca bir adam, vişi suyu içerek bir tavuk kanadını yiyordu. Müzisyenler isteksizce setin üzerine çıktılar, sandalyeleri itip çekerek büyük bir gürültü içinde oturdular ve alçak sesle konuşarak, fısıldaşarak akorda başladılar. Çamların arasında simsiyah deniz hala fark ediliyordu. Matthew bacaklarını masanın altından doğru uzattı ve şarabından bir yudum aldı. 8 günden beri ilk kez kendini evine dönmüş hissediyordu. Bir anda toplamıştı kendini. Bir araya getirmişti. Bu acayip yerde, bu yarı salon, yarı orman acayip yerde bütünüyle kendini, kendi varlığını bulmuştu. Elinde tutuyordu. Çamlar bir kartondan kesilip yapıştırılmışa benziyor, yumuşak, tatlı gecede pembe lambalar beyaz örtülere küçük gizemli bir odanın okşayıcı aydınlığını gönderiyordu. Ağaçların arasında bir projektör yandı, bir an çimentodan yapıldığı görünüveren pisti bembeyaz aydınlattı. Ama başların üzerinde bu yokluk vardı ve gökte yıldızlar, o dikenli küçücük bilinmedik hayvancıklar, bu reçine kokusu vardı ve bu denizden doğru esen hava vardı. Çırpınan ürkek hava, azap çeken, işkence içindeki bir ruh gibi örtülerle oynuyor ve birden serin ve nemli burnunu boynunuza sokuyordu. Biraz da kendimizden konuşalım dedi Matthew. Gomez şaşırmış göründü. Başka bir şey olmadı mı diye sordu. Olmadı dedi Matthew. 2 yıldır. Hiçbir şey olmadı. Beni bıraktığın gibi buldun. Gomez güldü. Namussuz Fransızlar dedi. Sonsuza dek aynı kalacaksınız. Hiçbir zaman değişmezsiniz siz. Saksafon çalan adam güldü. Kemancı kulağına eğilmiş bir şey anlatıyordu. Ruby kemanını akord eden Maud'a doğru ilerleyerek fısıldadı. İkinci sıradaki ihtiyar herife bak. Maud pufladı. İhtiyar adamın kafası yumurta gibi çırılçıplak pırıl pırıldı. Gözleriyle dinleyicileri şöyle bir saydı. 500 kişi vardı herhalde. Gomez keyifsiz bir ifadeyle kemancıya baktı. Sonra boş iskemlelere baktı. Matthew'ye baktı. Saygılı bir sesle, tenha, sessiz, sedasız bir yer olarak bundan iyisi can sağlığı doğrusu dedi. Müzik var dedi Matthew. Gomez farkındayım dedi. Farkındayım. Müzisyenlere küçümseyerek sanki ayıplarmış gibi bakıyordu. Maud bütün bu kalabalık gözlerde ayıplayan, küçümseyen anlamlar yakalıyor, yanakları ateş gibi yanıyordu. Her zaman böyle olurdu, her seferinde. Tanrım, değer mi, sanki değer mi diye düşündü. Ama Franz, üç renkli elbisesiyle ayakta mutluluğunu haykıran küçücük hareketlerle gülümsüyor, küçük parmağını kaldırarak elinde bir çatal tutar gibi tuttuğu arşeyi sallıyordu. Bana kadını kızlı bir yer vaat etmiştiniz. Matthew üzgün. Evet öyleydi dedi. Ama anlayamıyorum bir şey olmuş. Geçen hafta bu saatte bütün masalar doluydu. Kızdan kadından bol bir şey yoktu. Ne çeşit isterseniz şimdi? Gomez yumuşak sesiyle son olaylar yüzünden dedi. Herhalde. Son olaylar. Evet gerçekten. Onlar için de orada son olaylar vardı oluyordu. Sırtlarını Pirenelere dayamış, gözleri Valencia'da, Madrid'de, Tarragon'da dövüşüyorlardı. Ama gazeteleri okuyorlar ve artlarında bıraktıkları dünyadaki insanlar ve silahlar karmaşasını düşünüyorlardı. Fransa hakkında, Çekoslovakya hakkında, Almanya hakkında kendi fikirleri, kendi görüşleri vardı. Sandalyesini bir adım öteye çekti. Balıklardan biri akvaryumun camına yapışmış, yüz yuvarlak gözüyle ona bakıyordu. Gomez'e küçük bir gülüşle, suç ortağı gibi baktı ve kendine güvenmediğini ele veren bir tavırla, "İnsanlar anlamaya başladılar demektir," dedi. "Hiçbir şey anladıkları yok," dedi Gomez. "Bir İspanyol anlar, bir Çek de anlar, hatta belki bir Alman anlayabilir bunu, çünkü onlar işin içindeler. Gırtlaklarına kadar. Ama Fransızlar işin içinde değiller. Hiçbir şey anladıkları yok. Yalnızca korkuyorlar." Matthew içinde bir yere dokunulduğunu hissetti. Heyecanla, "Bu yüzden suçlayamazsın onları," dedi. "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ve gitmek o kadar da zor gelmiyor bana. Hatta belki bir değişiklik bile olur benim için. Ama insan eğer bir şeylere gerçekten sıkı sıkı bağlıysa, sıkı sıkı sarılmışsa, o zaman barıştan savaşa geçmenin çok da kolay olacağını sanmıyorum." "Ben geçtim işte," dedi Gomez. "Bir saatte barıştan savaşa geçtim. Benim sanatıma yeteri kadar bağlı olmadığımı söyleyemezsin, değil mi?" "Bu iş senin için farklı bir şey." Gomez omuz silkti. "Tıpkı Sara gibi konuşuyorsun." Sustular. Matthew Gomez'e pek fazla değer vermiyordu. Bir brüne kadar, hatta bir Dania kadar. Ama gene de onun karşısında kendini suçlu hissediyordu. Çünkü Gomez İspanyoldu. Ürperdi. Akvaryumun camına yapışmış bir balık. Ve o bu bakışların karşısında Fransızdı. İliklerine kadar Fransız. Suçlu. Suçlu ve Fransız ona. "Ama ben yardımdan yanayım her zaman," demek geliyordu içinden. Neye yarardı? Sorun bu değildi. Kendisinin, bir Matthew'nun isteği, inancı önemli değildi. Fransızdı. Öteki Fransızları temize çıkarmaya çalışması boşunaydı. İspanya'nın işlerine karışılmamasına ben karar verdim. Ordu yollamayı ben reddettim. Sınırlarımızı gönüllülere ben kapadım. Herkesle birlikte savunmak gerekti kendini ya da herkesle birlikte suçlu olmak, garsonla birlikte, vişir suyu içen ve mide ağrısı çeken şişman adamla birlikte. 28. ayrımın sonu, sayfa 236.